Ayrım 9. Antonin Dvorak. A, N, T, O, N, İ, N, D, V, O, R, A, K. 8 Eylül 1841, Nelehozeves, 1 Mayıs 1901, Prag. Bohemyalı besteci. Müziksever bir meyhanecinin oğlu olarak doğmuş, ilk müzik derslerini köy öğretmeninden almış, 6 yaşında babasının yanında keman çalmaya başlamıştır. 1857'de Prag Konservatuvarı'na girmiş, okulu bitirince önce bir dans topluluğunda, daha sonra Çek Ulusal Tiyatrosu Orkestrası'nda viola çalmıştır. Bu arada bazı beste denemeleri yapmışsa da daha sonra tümünü yakmıştır. Yurtsever duygularla işlenmiş, Hymnus adında bir kantat besteleyerek ilgi çekmiş, bu arada öğrencilerinden Anna Cermak adında bir şarkıcıyla evlenmiştir. Dvorak, Avusturya devlet bursunu kazanarak Viyana'ya gitmiş, orada çağın ünlü sanat adamlarından Hanslick, Herbeck ve Brahms'la tanışmış, özellikle Brahms'ın öğütlerinden yararlanarak Wagner'in etkisinden uzaklaşmış, ulusunun halk müziğine yönelmiştir. Bu alanda ilk verimleri olan Slav dansları büyük başarı sağlamış, 1876'da küçük kızının ölümü üzerine bestelediği Stabat Mater ona dünya çapında ün kazandırmıştır. 1891'de Prag Konservatuvarı kompozisyon profesörlüğüne atanmış, aynı yıl New York Konservatuvarı'nın çağrısıyla Amerika'ya gitmiş, yeni dünyada Çek göçmenleri yanında yurt hasretini dindirmeye çalışırken, Amerikan halk müziği, Zenci ve Kızılderili folkloru üzerinde incelemeler yapmış, bunun sonucunda yeni dünyadan senfonisini bestelemiştir. 1895'te yurduna dönmüş, Prag Konservatuvarı Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Dvorak, 19. yüzyılda kalkınmaya başlayan Çek ulusal müzik akımının büyük temsilcilerinden biridir. Çağdaşı olan Smetana, bu müziği opera sahnelerine, Dvorak konser salonlarına sokmuş, büyük yeteneğiyle dünya dinleyicilerinin sevdiği örnekler arasına katabilmiştir. Başlıca yapıtları şunlardır. Bazı senfonileri kendi isteğiyle yayımlanmamıştır. Yazdığı 9 senfoniye ek olarak şu eserleri önem taşır. Keman konçertosu La minör, piyano konçertosu Sol minör, orkestra eserleri, karnaval uvertürü, 3 Slav rapsodisi, piyano eserleri, humoresk, Slav dansları, Altın Çıkrık adlı senfonik şiir, opera Rusalka. Senfoni Op. 88, numara 8, sol majör. İlk yorumu 1890, Prag. Eser, 1889 yılında bestecinin pek sevdiği Vişoka adlı köyde bestelenmiş, ilk sunuluşu büyük başarı sağlamış, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek sık çalınmaya başlanmıştır. Klasik biçimde Mozart ve Haydn yolunda bir yapısı vardır. Hızlı, yavaş, dans, hızlı. Senfoni, ilk bölüm, parantez içinde, Allegro con Brio'dan başlayarak Orta Çağ baladlarını andıran ikinci bölüm, parantez içinde Adagio, Bohemia'da bir kır dansı çizen üçüncü bölüm, parantez içinde Allegretto Grazioso ve fanfarla başlayıp şenlikle biten dördüncü bölüme, parantez içinde Allegro ma non troppo dek tümüyle pastoral bir karakter taşır. Köyde yazıldığı, köy izlenimleriyle işlendiği bellidir. Senfoni Op. 95, numara 9, Mi minör. Yeni Dünya'dan. İlk yorumu 1893, New York. Bestecinin New York Ulusal Konservatuvarı Müdürü olduğu yıllarda bestelenmiş olan senfoni, ilk çalınışından itibaren büyük bir ün yapmıştır. Dvorak, Amerika'ya gittikten sonra özellikle Zenci folkloru üzerinde durmuş, New York Herald gazetesine bu konuda şu açıklamayı yapmıştı. Bu ülkenin sanat müziği Zenci melodileri üzerine doğabilir. Senfoni yazıldıktan sonra da şöyle konuşacaktır. Eseri Amerikan halk melodilerinin kendisiyle değil ruhuyla besteledim. Gerçekten de Yeni Dünya'dan İzlerim ve Selamlar başlığıyla yayınlanan eserde yerli tek bir melodi bulmak olanaksızdır. Aslında yabancı iklimlerin atmosferi ve vatan özlemi bu klasik romantik ürünün doğmasına yol açmıştır. Birinci bölüm parantez içinde Adagio Allegro Molto. Küçük motiflerle işlenmiş ağır bir giriş, ritmik ve dinamik karşıt cümlelerle sürerken gerilim parlak korno seslerinin verdiği ana temayla son bulur. Tema hemen klarnet ve fagota geçer. İki ayrı yan melodinin yardımıyla gelişen bölüm parlak bir bitişle tamamlanır. İkinci bölüm parantez içinde largo, Amerikalı ozan Henry Wadsworth Longfellow'un bir Kızılderili efsanesi üzerine yazdığı Hiawatha şarkısı adlı eserindeki Ormanda Gömme Töreni başlığını taşıyan bölümden esinlidir. İngiliz kornosu sürdinli yaylı çalgılar üzerinde acılı bir şarkıyı flüt ve obuaların daha hareketli bir cümlesine dek sürdürür. Bölümün doruğu birinci bölümdeki ana temanın belirip kayboluşudur. Üçüncü bölüm parantez içinde scherzo gene Longfellow'un şiiri etkisinde bir Kızılderili şenliğidir. Üçlü kısmı Bohemya köy müziğini hatırlatır ve gene birinci bölümün ana teması şenliği kapar. Dördüncü bölüm parantez içinde Allegro con fuoco, korno ve trompetlerin ışıltılı, coşkun seslerle sunduğu bir tema ve klarnetten yansıyan bir yan ezgiyle sürer. Yapıt gene ilk bölümdeki temanın zaferiyle biter. Keman konçertosu Op. 53 La Minör. İlk yorumu 1883 Prag. Yapıt bestecinin çağın büyük keman ustası Josef Joachim'le yaptığı mektuplaşmalar, bu arada aldığı öğütler ve düzeltmelerden sonra doğmuş. Gene aynı kemancıya adanmış fakat Joachim konçertoyu hiçbir zaman çalmamıştır. Birinci bölüm parantez içinde Allegro ma non troppo ilginç bir yapıya sahiptir. 8 mezürlük ana tema iki karşıt motiften kuruludur. İlki ritmik bir profille orkestrada, ikincisi flütlerde yansır. Solo çalgı slav renkli bir yan temayı işleyerek bölümü renklendirir. Aralıksız ikinci bölüme parantez içinde Adagio ma non troppo geçilir. Solo keman üzerinde tahta nefesli çalgılar yavaş cümleyi götürürken Bohemya türküsü benzeri esas tema belirir. Ortada kemanla korno arasındaki diyalog tatlı bir renk katar. Üçüncü bölüm parantez içinde finale Allegro Giocoso. Çek köylü dansı Furiant karakterinde bir rondodur. Arada acılı bir Slav halk şarkısı duyulur. Konçerto rondo ritminde dönüşle biter. Violonsel konçertosu Op. 104 Si minör. İlk yorumu 1896 Londra. Dvorak'ın ilk violonsel konçertosu gençlik denemesi olup 1865'te yazılmış, Amerika'da bestelenen ve çağın ünlü Çek violonselcisi Hanuş Vihan'a adanan Si minör konçerto, ilkinden 30 yıl sonra Amerika'da doğmuş Brahms'ın partisyonu ilk görüşünde hayranlığını gizleyemediği yapıt ilk defa violonselist Leo Stern tarafından yorumlanmıştır. Birinci bölüm parantez içinde Allegro. Klasik romantik sanat yapısına tipik bir örnektir. İki esas tema Tutti tarafından başlangıçta arka arkaya sunulur. Bir üçüncü nefis melodi ortalarda belirir. Orkestra ve solo çalgı bütün bu malzemeyi çatışmadan dengeli ve eşit sorumlulukla parlak bir sonuca bağlar. İkinci bölüm parantez içinde Adagio ma non troppo. Bestecinin tüm verimi arasında zarafet ve içtenliği ile seçkinleşen bir dokudur. Üç kesimli bir halk türküsü obua ve fagotta yansırken bestecinin Beni Yalnız Bırak Rüyalarıma Ulaşayım dizesiyle başlayan şarkısı bölüme katılır. Bu katılışın nedeni aynı şarkıyı çok seven baldızı Kontes Konitz'in o sıralardaki ölümüdür. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegro Moderato orkestranın kısa girişiyle başlar. Solo çalgı rondo biçimindeki ana temayı sunar. Bunu violonselin önce klarnetle sonra birinci kemanla diyaloğu izler. Violonsel kendi partisini pianissimo'ya dek sürükler. Orkestra, Amerika'da yazılmasına karşılık bohem renkleriyle süslü eseri fırtınalı bir koda ile tamamlar. Karnaval, senfonik uvertür. İlk yorumu 1892, New York. Dvorak, 1892 yılı ilkbaharında Amerika'ya hareket etmeden önce yurduna veda anlamında 3 orkestra eseri yazmıştır. Sanatçının açıklamasına göre bu 3 eser evrenin 3 yaratıcı gücünü tanımlar: doğa, yaşam ve aşk. Bunlardan ilki doğada, ikincisi karnaval, üçüncüsü Otello adlarını taşır. Yaşamı temsil eden karnavalın basit bir programı var. Yalnız bir gezgin karnavalın sokaklarında coşkuyla kutlandığı bir şehre gelir. Vakit gecedir. Her yandan çalgı sesleri yansımakta, danslar birbirini izlemektedir. O da bu havaya kendini kaptırır ve bir bohem dansıyla coşar. Kemanın sunduğu bir aşk ezgisinden sonra İngiliz kornosu ve flüt doğayı resimleyen ezgiyle belirir. Sonra bir Slav dansı duyulur birden. Bunu alaylı ve şakacı, acılı ve pastoral üç ezginin tekrarı izler. Öğle Cadısı, senfonik şiir. İlk yorumu 1896, Viyana. Eser, Karol Jaromir Erben'in masal baladlarından biri üzerine bestelenmiştir. Bestecinin bu türden verimi arasında müzikli anlatımın doruk örneklerinden biri sayılır. Konu şöyle: çocuk huysuzdur, yaramazdır. Anne onu bir süre yatıştırmaya çalışır. Başaramayınca korkutmaya koyulur. Eğer uslu oturmaz huysuzluğunu sürdürürse, öğle cadısı adıyla bilinen kötü kalpli periye verecektir çocuğu. Çocuğun simgesi obua, annenin sesi yaylı çalgılarla belirtilmiştir. Birden öğle cadısı belirerek bas klarnet ve trompetten yansıyan eserlerle çocuğu ister. Anne acıyla kıvranmaya koyulur. Ancak cadının bu duygulara kulak vermesi bahis konusu değildir. Bir scherzo geçişle annenin çevresinde dönerek dans etmeye, isteğini yinelemeye devam eder. Baba öğle yemeğine gelmiş, karısını ve çocuğunu yerde bulmuştur. Kadını ayıltmaya çalışır. Anne kendine gelir ama kolları arasındaki çocuk ölmüştür. Orkestra ana babanın acısını anlatırken cadının kötü gülüşleri karışır bitişe. Altın Çıkrık, parantez içinde senfonik şiir. İlk yorumu 1897, Prag. Besteci 1896-1897 yılları boyunca önemli eserleri arasında sayılan 5 senfonik şiir bestelemiştir. Bunlardan ilk 4'ünün konuları Çek şairi Karol Jaromír Erben'in masal baladlarından alınmıştır. Süperisti, Öğle Cadısı, Altın Çıkrık, Yabani Güvercin, 5. senfonik şiir, Yiğitlik Türküsü'nde konu yoktur. Altın Çıkrık 1896 yılında yazılmıştır. Masalın özeti şu: genç yakışıklı bir kral ormanda rastladığı Dorniçka adlı güzel kıza aşık olup evlenmek ister. Kızın üvey anası ve üvey kız kardeşi Dorniçka'yı kıskandıklarından ötürü onu öldürürler. Üvey ana krala Dorniçka yerine kendi kızını verir. Kral savaşa gittiğinde iyi orman perisi görünerek üvey anadan Dorniçka'nın cesedini vermesini ister. Karşılığını som altından bir çıkrıkla ödeyecektir. Ana razı olur. Dorniçka'yı alıp giden peri ona tekrar yaşam verir. Kral savaştan döndüğünde karısını altın çıkrıkla yün eğirirken bulur. Ancak çıkrık dönerken olan bitenleri anlatmaya başlar. Gerçeği öğrenen kral üvey ana ve kızını kurtlara parçalatır. Sevgili Dorniçka'sını bulup evlenir. Edward Elgar, E-D-W-A-R-D, E-L-G-A-R, 2 Haziran 1857, Worcester, 23 Şubat 1934, Worcester. İngiliz bestecisi, Worcesterlı bir orkçunun oğludur. Sanata büyük bir sevgiyle bağlanarak öğrenimini tek başına yapmıştır. 20 yaşlarında Londra'ya gelmiş, bir kemancıdan kısa süre için ders almış, müzik yaşamında başkasından edindiği bilgi bundan ibaret kalmıştır. Daha sonra doğduğu kente dönen Elgar, orada 5 yıl orkestra üyesi olarak çalışmış, 1899'da Londra'da çalınan Enigma çeşitlemeleriyle tanınmıştır. Yapıtları İngiltere'den çıkarak Avrupa'ya yayılmış, Bu başarı 200 yıldan beri dünya ölçüsünde bir besteciden yoksun kalan İngiltere için önemli bir olay sayılmıştır. Cambridge ve Oxford Üniversiteleri tarafından Fahri Doktor payileri verilmiş, ayrıca Kral 7. Edward Sir unvanı tanımıştır. Elgar'ın bütün veriminde Brahms ve Wagner'a olan derin hayranlığının izlerini görülür. Buna rağmen parlak orkestralama buluşları, armonik özellikleri, tipik İngiliz melodileri kendine özgü bir üslubun doğmasını sağlamıştır. Başlıca eserleri şunlardır: senfoniler, bir keman, bir violonsel konçertosu, 3 Baviera dansı, enigma çeşitlemeleri, pomp and circumstances marşları, Güneyde adlı bir uvertür, Cocaine adlı uvertür, yaylı çalgılar için elegi ve Introduction and Allegro, Gerontius'un Rüyası adlı oratorio, Sabah şarkısı, Akşam şarkısı ve Aşk selamı gibi küçük parçaları her yerde sevilen ve devamlı yorumlanan küçük eserleri arasındadır. Enigma çeşitlemeleri, Enigma Variations, Op. 36, İlk yorumu 1899 Londra. Yapıt bir tema üzerine 14 çeşitlemeden kuruludur. Besteci ilk çeşitlemede eşi Lady Alice Elgren, son çeşitlemede kendisinin müzikal tanımlamasını yapmış, aradaki 12 çeşitlemeden her birini ayrı ayrı adlarının baş harfleriyle arkadaşlarına adamıştır. Böylece bölümlerin kimlere adandığını anlamak olanaksız kalmış, ancak bestecinin belirttiği bir özellik bulunamamıştır. Elgar'a göre yapıtın tüm çeşitlemeleri aslında yapıda kullanılmayan, oysa pek tanınmış bir melodi üzerine işlenmiştir. Enigma, bulmaca adı verilen çeşitlemeler daima ilgi toplamış, sağlam yapısı, zengin orkestralamasıyla seçkinleşmiştir. George Enescu, parantez içinde Enescu, G-E-O-R-G-E-S-E-N-E-S-C-O, parantez içinde E-N-E-S-C-U, 19 Ağustos 1881 Liveni Virnav, 4 Mayıs 1955 Paris. Romanyalı besteci ve kemancı. Öğrenimini önce Viyana'da, daha sonra Paris Konservatuvarı'nda Gabriel Fauré yanında yapmıştır. Önceleri keman virtüözü olarak tanınan sanatçı, daha sonra besteciliğe yönelmiş, öğretmen olarak Yehudi Menuhin'i yetiştirmiştir. Eserlerinde yurdunun folkloru önem taşır. Bunlar arasında Roman rapsodileri ve oda müziği eserleri tanınmıştır. Oidipus adlı bir de opera bırakmıştır. Birinci Roman Rapsodisi. İlk yorumu 1908 Paris. Enescu 3 rapsodi yazmış. Bunlardan onu üne götüren ilk ikisi ilk kez Paris'te Gavua Salonu'nda kendi yönetiminde çalınmıştır. La Majeur 1. Roman Rapsodisi'nin giriş ezgisi "Bir meteliğim var, içmek isterim" sözleriyle başlayan halk türküsüdür. Bunu izleyen 4 ayrı ezginin kaynakları bilinmiyor. Enescu'nun kendi deyişine bakılırsa, Roman halk müziği eski Hint ve Mısır göçerlerinin getirdiklerinden başlayarak Macar, Slav ve Latin kaynaklı ezgilere dek karmaşık etkilere dayanmaktadır. Bunlar arasında Sirba ve Hora dansları yaşamını sürdürmektedir. Ulvi Cemal Erkin, 14 Mart 1906 İstanbul, 15 Eylül 1973 Ankara. Türk bestecisi ve orkestra yöneticisi, küçük yaşta piyanoya başlamış, 19 yaşındayken Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir yarışmayı kazanarak Paris'e gönderilmiş, konservatuvarda Galon ve Philippe'in École Normale de Musique'de Boulenger'in öğrencisi olarak eğitim görmüş, yurda dönüşünde Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenlik ve bir sürede müdürlük yapmıştır. Türk halk müziğini batı tekniğiyle işleyen ilk bestecilerdendir. Erkin, Türk Beşleri adıyla tanınan grubun üyesidir. Başlıca yapıtları şunlardır: piyano ve keman için birer konçerto, 2 senfoni, orkestra için köçekçe, yaylı dörtlü, piyano için duyuşlar ve 5 damla, ve armonize edilmiş halk türküleri. Senfoni numara 2. İlk yorumu 1958 Münih. Çok sesli müzik edebiyatımızda sağlam kuruluşu ve değerli nitelikleriyle seçkinleşen yapıt, yurt içinde ve dışında haklı ilgi derlemiştir. Erkin, 3 bölümden kurulu bu güzel senfoniye 1948 yılında başlamış, aralıklı çalışmalarla 10 yıllık bir çaba sonucu tamamlamıştır. 1. bölüm, geleneksel Türk musikisi makamlarından ustaca yararlanılarak sonat biçiminde işlenmiştir. 2. bölüm, Passacaglia'yı andıran bir çalışma yansıtır. Mevlevi ayinlerinin mistik havası bölümün genel anlamında yaygınlaşmıştır. 3. bölüm, Köçekçe denilen eski Türk danslarının ezgi ve ritmleriyle dokunmuş coşkun bir parçadır. Senfonik bölüm. İlk yorumu 1976 Ankara. İlk yarısı yavaş tempo ile başlayan, lirik karakteri içinde ezgisel çizgiler yansıtan yapıt etkin bir izlenim bırakır. Silifonun uzaktan tek düze vuruşları insanın yalnızlığını ya da evrenin değişmez yasasını simgeler. Bitime doğru silifon vuruşlarını keser. Çözülmesi olanaksız bir tümceyi esrarlı bir giz gibi yansıtır. Yapıt yaylı çalgıların doğa sonsuzluğunu vurgulayan düşsel sesleriyle biter. Piyano konçertosu. İlk yorumu 1942 Ankara. Besteci yapıtı 1942 yılında yazmış, eşi piyanist Ferhunda Erkin'e adamıştır. 4 bölümden kurulu konçerto o yıldan bu yana gerek yurdumuzda gerekse yurt dışında defalarca çalınmış, geleneksel Türk musikisi ve folklorundan esinli zengin melodi ve ritim malzemesi soliste tanıdığı geniş olanaklarla seçkinleşmiştir. 1. bölüm, parantez içinde Allegro, iki karşı tema ile sonat biçiminde yazılmıştır. Ortada bir fugato'dan sonra geniş piyano kadansı estetik açıdan başarılı bir görüntü sağlar. 2. bölüm, parantez içinde Andante, lead biçimindedir. Sabah makamını andıran tümce bas klarnetle sunulur. Bölüm tutti ve solo arasındaki diyalogla sürer. 3. bölüm, Scherzo, Karadeniz oyun havası karakterinde çok hızlı tempoda bir parçadır. Üçlüde tatlı bir klarnet taksimi duyulur. 4. bölüm, parantez içinde Andante Allegro, piyanonun ağır tempolu girişiyle başlar, folklorumuzdan esinli bir tema ile giren rondoyu iki yan tümce izler. Yapıt 1. bölümü açan iki mezürlük ezginin tekrarıyla sona erer. Keman konçertosu, ilk yorumu 1948 Ankara, 1946 yılında bestelenmeye başlanmış, ertesi yıl tamamlanmıştır. Bu renkli ve etkili yapıtı, Türk keman sanatının ön planda gelen temsilcileri defalarca yorumlamışlar, bazı yabancı kemancılar da repertuarlarına katmışlardır. Konçerto, folklorumuzdan ve geleneksel sanat musikimizden derlenen malzemeyle ve içtenlikle süslenmiş, renkli orkestralaması ve senfonik bütünlüğüyle tanınmıştır. 1. bölüm, parantez içinde, Allegro, Giusto, sonat biçimindedir. 2. bölüm, parantez içinde, Adagio, dokudaki zarafet ve inceliği, duygulu ve anlamlı havasıyla yapıtın belki en ilgi çeken sayfalarını kapsar. 3. bölüm, parantez içinde, Allegro con fuoco, gene Karadeniz bölgesine özgü ritimleriyle neşeli, ışıltılı bir görünüş getirir. Köçekçe Suite. Bestecinin en sevilen, en çok yorumlanan yapıtları arasındadır. Bilindiği üzere Köçekçe, eskiden köçek denilen erkek dansçıların eşlik musikisi için kullanılan bir terimdir. Köçekçeler, eski büyük kent eğlence musikisinin fasıl sonlarında yer alan şarkılı ve yalnızca çalgılarla çalınan parçalardır. Bunlar dizileri ve görüntüleriyle bir tür suite'tir. Besteci, günümüzde zaman zaman yorumlanan bu dizilerin Karcuar ve Hicaz makamlarındaki örneklerinden bir seçme yapmış, bunları ustaca orkestralayarak yormayan gerçekten tatlı bir yapıt vermiştir. Manuel de Falla, MANUELDEFALLA, 23 Kasım 1876, Kadiz, 14 Kasım 1946, Alta Gracia, İspanyol bestecisi, Madrid Konservatuvarı'nda Pedrel'in öğrencisi olarak eğitim görmüş, öğretmeninin etkisiyle halk müziği sorunlarına yönelmiştir. 1905 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin açtığı yarışmada La Vida Breve, Kısa Yaşam operasıyla birinciliği almıştır. Bir süre Paris'te yaşamış, Fransız müziğinin özellikle Debussy'nin etkisinde kalmıştır. İspanya'ya dönüşünde Granada'ya yerleşmiş, başlıca yapıtlarından birçoğunu orada vermiş, 1939 yılında Arjantin'e gitmiş, orada ölmüştür. Adı geçen operasından başka başlıca verimi El Amor Brujo, Sihirbazın Aşkı ve Sombrero de Tres Picos, Üç Köşeli Şapka adlı bale müzikleri, piyano ve orkestra için Noches en los Jardines de España, İspanya Bahçelerinde Geceler, Atlantid adlı bitmemiş bir oratorya, Klavsen Konçertosu, İspanyol Dansları. La Vida Breve, parantez içinde Kısa Yaşam. İki perdelik opera. Metin, Carlos Fernandez Shaw. İlk oynanış 1913 Nice. Başlıca kişiler Salud, parantez içinde soprano, büyük annesi, parantez içinde mezzo soprano, Carmela, parantez içinde mezzo soprano, Salvador amca, parantez içinde bariton, Paco, parantez içinde tenor, Manuel, parantez içinde bariton. Konunun geçtiği çağ ve yer 20. yüzyıl başında Granada. Güzel İspanyol kızı Salud, evi önünde sevgilisi Paco'yu beklemekte, uzaktan demircilerin korosu duyulmaktadır. Kızın büyük annesi delikanlıya derin bir aşkla bağlı olan torununu şefkatle sevmekte, mutlu olmasını istemektedir. Paco gelir, iki genç birbirlerinin kollarına atılırlar. Salud'un amcası Salvador, Paco'nun zengin bir kızla da seviştiğini duymuştur. Büyük anne onun bu gerçeği söylemesini önler. Torununun üzülmesini istememekte, genç adam kıza sadakat yemini etmektedir. Oysa Paco sözünde durmamış, zengin Carmela ile düğün günü gelip çatmıştır. Salud amcası ile törene koşar. Konukları karşılayan Paco'yu sadakatsizlikle suçlayan bir şarkı söyler. Sonra Salvador'la içeri girer. Paco konuklara onun deli olduğunu açıklarken Salud hançeri kalbine saplar, sevdiğinin ayakları dibine düşer. Bölgesel renklerle süslenmiş, izlenimci paletle işlenmiş bu gerçekten zarif ve anlamlı yapıt, bestecinin gençlik verimi arasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Salud'un karakteri üzerinde durulmuş, Carmen'e benzemeyen gerçek bir İspanyol kadınının kişiliği ustalıkla çizilmiştir. Tanınmış bölümler Salud, Paco düeti, birinci perdenin ikinci sahnesi, Granada'da akşam, iki dans ve ara müziği. İspanyol bahçelerinde geceler. Piyano ve orkestra için senfonik izlenimler. İlk yorumu 1916 Madrid. Besteci ölümünden kısa bir süre önce Fransız kemancı Gabriel Bouillon'a şöyle der: Paris'te unutulmaz bir 7 yıl geçirdim. Bütün müzikçiler arkadaşımdı ama Duka'dan gördüğüm yardımı unutamam. Eserlerimi o tanıttı. İspanyol bahçelerinde geceler gene onun özendirisiyle doğdu. İspanya'dan uzakta, yurt özlemi içinde o geceleri galiba olduğundan daha güzel çizdim. Eser İspanyol piyanisti Ricardo Vines'e adanmış. İlk defa gene onun tarafından yorumlanmıştır. Belirli bir şeması yoktur. Konçerto değildir. Piyano, renk efektlerini zenginleştirmek için kullanılmıştır. Üç bölümden ilki Generalife'de başlığını taşır. Generalife, Granada yakınında Arap hükümdarlarının sayfiyesidir. Arap kaynaklı Endülüs motifleri esrarlı tınılarla, doğulu renklerle geceyi sarar. İkinci bölüm uzak dans, hafif bir gece rüzgarının ilettiği sesleri yansıtır sanki. Carmen operasında Lilas Pastia'nın içki evini hatırlatan ritim ve sesler gene bir rüzgarla uzaklaşır ve dinleyenleri üçüncü bölüme Sierra de Cordoba bahçelerine iletir. Ritim keskinleşir, renk etkileri güçlenir, ancak bu yeni dans da sönecek. Kemanların hafif şarkısı geceyi tüketecektir. Sihirbaz Aşkı, El Amor Brujo, Bale Suite. İlk sahnelenişi 1916 Madrid. Besteci yapıtı ünlü çingene dansöz Pastoria Imperio için annesinden dinlediği bir İspanyol efsanesinin konusu üzerine bestelemiştir. Güzel çingene Dul Candelas aşk için çıldırmakta, kıskanç kocasının ruhunu çevresinde hissettiğinden korkup çekinmektedir. Bir gün Carmelo adlı bir delikanlıya aşık olur. Ancak ruh sevgilisiyle arasına girmiştir. Carmelo ruhu baştan çıkarıp uzaklaştırması için Lucia adlı güzel bir kızı görevlendirir. Lucia bu görevini yapar. Carmelo bir öpüşle sihri bozar, sevgilisini kaygı ve korkularından kurtarır. Sihirbaz aşkı 12 parçadan kuruludur. Bu parçalardan bazıları şarkılıdır ve ateş dansı en sevileni, en ünlüsüdür. Üç köşeli şapka. El Sombrero de Tres Picos, Bale Suite. İlk sahnelenişi 1919 Londra. Yapıt besteciye ünlü Rus bale yöneticisi Diaghilev tarafından ısmarlanmış, gene ünlü bale ustası Massieu'nin sahneye koyduğu dekorlarını Picasso'nun çizdiği ilk temsil az görülen bir başarı, besteciye de büyük ün sağlamıştır. Balenin konusu 19. yüzyılda yaşamış İspanyol yazarı Alarcon'un bir romanından alınmıştır. Olay bir değirmenci, güzel karısı ve kent yargıcı arasında geçer. Değirmencinin karısına aşık olan yaşlı yargıç, kadını elde etmek için kocasını kente çağırtıp değirmene girmek isterken suya düşer. Kadın adamı soyup yatağa yatırır, eşini aramaya gider. Değirmenci dönüp de yatağında yargıcı görünce onun üç köşeli şapkası ve pelerinini giyip kentteki evine yollanır. Eser sonu tatlıya bağlanan gülünçlü olaylar dizisi halinde sürerken biter. Falla eseri tümüyle kendi buluşu olan melodilerle bestelemiş, ritmik elemanlar dışında folklora başvurmamıştır. Konserlerde çalınan suite ise şu üç bölümlerden kuruludur. 1. Komşular, 2. Değirmencinin dansı, 3. Finale. Friedrich von Flotow. F, R, I, E, D, R, I, C, H, V, O, N, F, L, O, T, O, W. 26 Nisan 1812, Tötendorf. 24 Ocak 1883, Darmstadt. Zengin bir süvari subayının oğludur. İlk müzik derslerini annesinden almış, babası desteklemiş, 1828'de öğrenimini tamamlamak üzere Paris'e gönderilmiştir. Bu büyük sanat merkezinde Reika ve Pixis gibi ustalar yanında bilgisini genişleten Flotow, 1835'te bir perdelik ilk operası Pierre E. Catherine'i bestelemiş, yapıt Schwerin'de oynanmıştır. Paris'te verdiği sahne yapıtları arasında Lady Harriet adlı bir bale suite de bulunmaktadır. Bu suite onun en ünlü operası Marta'nın taslağı olarak kabul edilir. Marta'nın kazandığı başarı üzerine Alessandro Stradella'yı veren sanatçı 1855'te memleketine dönerek yerleşmiş, 1862 yılına kadar Schwerin Saray Tiyatrosu direktörlüğünü yapmıştır. Marta, parantez içinde, Der Markt zu Richmond, Richmond Panayırı, 4 perdelik romantik opera. Metin, Friedrich Wilhelm Riese. İlk oynanış 1847 Viyana. Türkiye'de ilk oynanış 1966 Ankara. Başlıca kişiler Lady Harriet, parantez içinde soprano, Nancy, parantez içinde Nedimesi, Sir Tristram Mickleford, parantez içinde bas, Plunkett, parantez içinde bariton, Lionel, parantez içinde tenor, konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Richmond. Lady Harriet, Nedimesi Nancy'nin ısrarı üzerine köy kızı kılığına girip geleneksel Richmond panayırına gitmeye razı olmuştur. Kızlar orada Plunkett adlı bir çiftçi ve arkadaşı Lionel'le tanışırlar. Lionel yakışıklı bir gençtir. Hayatta kimsesi yoktur. Babasından bir yüzük kalmış, başı sıkıştığında kraliçeye göndermesi tembihlenmiştir. Panayırda kızlar delikanlılarla eğlenirken Richmond yargıcı görünür. Onları bir sürü erkeklere hizmet etmeye mahkum eder. Lady ve Nancy çiftliğe gelirler. Oysa ev işlerinden haberleri yoktur. Plunkett güzel Nancy'ye aşık olmuş. Lionel ise Martha adında tanıdığı Lady'ye gönül vermiştir. Gece gençler uyurken Lady'nin yeğeni Sir Tristram gelir. Kızları gizlice alıp götürür. Aradan bir süre geçmiş, Lady ve Nancy bir av partisi esnasında delikanlıların köyüne uğramışlardır. Plunkett de Julia adıyla tanıdığı Nancy'yi görür görmez evlenerek çiftliğe götürmek ister. Lionel ise sevgilisi gittikten sonra aklını yitirmiş, Martha adından başka söz etmez olmuştur. Lady bu durum karşısında duygulanır, adamlarına delikanlının parmağındaki yüzüğü almaları için emir verir. Lionel'ın kimliği yüzük sayesinde anlaşılır. Haksız yere tutuklanıp acısından ölen Lord Derby'nin oğludur. Lady onunla evlenmeye razıdır. Geçmişi anımsaması için bir oyun düzenlenir. Panayır alanı en ufak ayrıntılarına varıncaya dek yeniden gerçekleştirilir. Lady gene köylü kılığına girip birden Lionel'ın karşısına çıkarılır. Delikanlı geçmişi anımsamış, sevgilisini tanımıştır. Opera sevgililerin kavuşmasıyla sona erer. 19. yüzyıl Alman sahnelerinin repertuarı arasında sık sık yer alan Martha, duygulu ve tatlı melodileriyle hemen tüm kıtaya yayılmış, İtalyanca'ya çevrilmiş, özellikle bu ülkede pek sevilmiştir. Tanınmış bölümler Uvertür, Ya Zeit früher Kindheit Tagen, parantez içinde Lionel, Azo From, parantez içinde Lionel, İrlanda Türküsü, Yazın Son Gülü, parantez içinde Lady Harriet. Cesar Franck. C, E, S, A, R, F, R, A, N, C, K. 10 Aralık 1822 Liège, 9 Kasım 1890 Paris. Fransız bestecisi. Belçika'da doğmuş, Paris Konservatuarı'nda eğitim görmüştür. 1858'de Paris'te Saint-Clotilde orkçuluğuna atanmış, 1872'de Paris Konservatuvarı'nda ork öğretmeni olmuştur. Çekimser bir ömür sürmüş, tanınmışlığa ancak ölümüne yakın erişebilmiştir. 50 yaşına varana kadar önemsiz yapıtlar bestelemiş, sonraki verimiyle bir büyük yaratıcı olarak ad bırakmıştır. Franck'ın biçim bakımından müziğe getirdiği yenilik, ilk bölümündeki bir düşünce çekirdeğinden büyümüş temaların son bölümünde bütünlükleriyle sunulması yöntemine dayanan form, siklik, dönemsel biçimdir. Müziği Beethoven ve Wagner etkisindedir. Öğretmen olarak her bir öğrencisinin kişisel özelliklerini gözetmesiyle tanınmıştır. Dindi, Duparc, Chausson, Ruparts, Lecoq gibi birçok ünlü besteciyi yetiştirmiştir. Başlıca yapıtları Re minör senfoni, piyano ve orkestra için Variation Symphonique, piyano için Prelude, Choral et Fugue, oda müziği eserleri ve ork parçaları Le Chasseur Maudit, Lanetlenmiş Avcı, Fizik, Le Dijins adlı senfonik şiirler. Senfoni Re minör. İlk yorumu 1889 Paris. Franck bu ünlü yapıtını çok sevdiği öğrencisi Henry Duparc'a adamıştır. Senfoni getirdiği bazı yeni mimari ve teknik özellikler nedeniyle tepkiler uyandırmış, karşıt yargılara Mignon operası bestecisi A. Thomas bile katılmaktan çekinmemiştir. Bu yeniliklerin başında yapının dönemsel biçimi, form siklik ilkesine dayatılması, ikinci bölümde İngiliz kornosuna önemli bir görev verilmesi gelir. Bu görüşler besteciyi üzmekle beraber şu inancını değiştirmekten alıkoymamıştır. Bir yapıt mücadele getirmelidir. Çünkü sanatçı ona kalbinin bir parçasını, acı tecrübe ve anılarını bırakmıştır. Birinci bölüm parantez içinde Lento, Allegro non troppo. Yapıtın temel yapısını oluşturan tümce ile başlar. Orkestranın enerjik kesişleriyle kaybolarak yerini 16 mezürlük 5 ayrı fikirden kurulu ikinci temaya bırakır. Yan düşünler kemanların sunduğu bir şarkıyla oynak ve parıltılı bir geçiştir. İkinci bölüm parantez içinde allegretto, İngiliz kornosundan yansıyan acılı bir ezgidir. Sonra kemanların sunduğu yumuşak bir melodiyi klarnetten gelen bir diğer melodi izler. Bölüm maden nefesli çalgılar ve arpın akorlarıyla biter. Dönemsel biçime göre ilk bölümdeki ana tema, üçüncü bölümde parantez içinde allegro non troppo belirir. Onun hemen ardından ikinci bölümün ilk melodisi senkoplarla izler. Ana tema, fagot ve violensellerin verdiği dinamik bir figürdür. Senfoni bu figürün görkemli tekrarıyla biter. Senfonik çeşitlemeler, parantez içinde, piyano ve orkestra için. İlk yorumu 1886 Paris. Yapıtın tüm yapısında tipik sonat biçimi ve çeşitleme sanatının özellikleri göze çarpar. Klasik sonat kuruluşunda olduğu gibi iki karşıt tema malzemenin ana öğeleridir. Her ikisi de orkestra ve piyanonun diyaloglarıyla gelişir. Üç kesimli bir orta bölüm başlar. Üstün buluşlarla düzenlenmiş çeşitleme zinciri tatlı bir geçişe ulaşır. Violonsellerde temaların sentezi, piyanonun süslü cevabı, solo çalgının pianissimo trilleriyle bitişe girişi ve çekici ritmik bir sonuç.